Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özlem ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz tabii ki programımıza. Her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabilirsiniz. Geleceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca bizlere. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin haftanın ilk müziğini dinleyelim. Bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde UNESCO Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Ekmekçi ile birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş
evet,
bulduk.
Evet, UNESCO ve hidrojeoloji diyeceğiz bugün. Çünkü dünyanın en büyük aslında su kaynaklarına sahip bir ülkeyiz. Kirlilik üzerine uzmanlaşmış hidrojeolojik gruplara da sahibiz aslında ama öncelikle bir nedir hidrojeoloji, neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize?
Evet, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Hidrojeoloji aslında yeraltı suları mühendisliğiyle ilgili bir bilim dalı. Yeraltı suyu kaynaklarımızın araştırılması, geliştirilmesi, korunması, sürdürülebilir yönetimi için 4 yıllık eğitim veren bir program. Bu programda mezun olan öğrencilerimiz ise su ile ilgili, su kaynakları ile ilgili çalışmalar yapan kurumlarda, özel sektörde suya ilişkin çalışmalar yapmaktadırlar. Görünmez bir kaynak olması nedeniyle tabii yerüstü sularından birazcık farklılıklar arz ediyor yeraltı suları.
Evet.
Bunun için de özel bir eğitim programı gerekiyor.
Evet, şimdi dediniz ki çeşitli kurumlarda çalışabiliyorlar dediniz. Hangi kurumlarda, ne tür hizmetlerde bulunuyorlar? Hidrojeolojik hizmetler neler?
Başta tabii Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Çevre kısmında özellikle Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, İller Bankası'nın ilgili daireleri, aslında çok değişik kurumlarda veya suyla doğrudan veya dolaylı bağlantılı kurumlardan, örneğin dış işlerinde sınır aşan sular nedeniyle çalışabiliyorlar.
Evet.
Buna da ihtiyaç var gerçekten.
Var, evet. Peki Türkiye'nin genel durumu nedir baktığımızda? Yeterince yeraltı su kaynaklarına sahip miyiz? Sahipsek değerlendirebiliyor muyuz?
Konuşmanızın başında Türkiye'nin birazcık su zengini olduğundan söz ettiniz ama ben bunu bir temenni olarak da almak isterim. Gerçekten keşke öyle olsaydı. Çünkü bu bir su kaynaklarımız açısından bir zenginliğimiz var. Ama Türkiye su kaynakları zenginliğimiz değiliz, maalesef değiliz. Zaten biz su kaynaklarını yeraltı suyu, yerüstü suyu diye ayırmıyoruz. Aslında bunlar sürekli etkileşen iki kaynak. Dolayısıyla birini kullandığınız zaman mutlaka diğerini etkiliyorsunuz. O zaman yönetirken de beraber yönetmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle son 10 yılda artık tek başına yerüstü suyunu, tek başına yeraltı suyunu ayrı ayrı birbirinden bağımsız sistemler olarak dikkate alarak yönetmeye kalktığımız zaman her ikisini de kaybedecek, kalitesini bozacak faaliyetlerde bulunduğumuzu görüyoruz. O yüzden bunlar aslında tek. Türkiye'de su kaynakları, Türkiye su kaynakları açısından zengin mi? Genellikle bildiğiniz gibi belli bir rakam vardır. İşte 1000 metreküp kişi başına yılda 1000 metreküp düşüyorsa veya altındaysa su fakiri denir. Türkiye'de bu rakam maalesef nüfus tabii yoğunluğuna bağlı olarak ve nüfusun artışına bağlı olarak sürekli gerilemekte.
O zaman zengindik ama fakirleşiyoruz bu konuda
diyebilir
miyiz?
Şöyle diyeyim, doğrudur. Fakirleştiğimiz çok doğru. Zengin miydik? Zengin de değildik ama kendimize yetecek miktarlarımız vardı. 1700 metreküp yıl kişi başına düşerken bugün 1300'lere düştük. Yani bu gittikçe de azalan bir rakam. O yüzden çok dikkatli olma zorunluluğumuz var gerçekten. Öte yandan su zenginliğini veya fakirliğini sadece suyun miktarına bağlamak da doğru değil. Öyle bir yanılgı bizi daha da kötüye götürebiliyor. Yanlış anlamalara neden olabiliyor. Nedir bu? Evet, yani 1300 metreküp kişi yıl suyumuz var dediğimiz zaman biz bunu kullanabildiğimiz su olarak algılıyoruz. Halbuki nüfus artışı, iklim değişiklikleri, sanayileşme, kentleşme beraberinde tabii bu kaynakları tüketmenin yanı sıra tüketmesek dahi kirliliğe açık olması nedeniyle kirlenmeye, kalite bozulmalarına neden oluyor.
Evet, kirlenme.
Dolayısıyla
bunu da konuşacağız ama peki yeni kaynaklar arama çalışmaları var mı? Yeni kaynaklar ortaya çıkabilir mi acaba? Çalışmalar ne yönde?
Zorunlu olarak o yöne doğru gitmeye başladık. Daha önce sığ derinliklerde bulunan suları işletip onları kullanmaya dönük çalışmalar yaparken şimdi artık daha önce hiç bakmadığımız kıyılarımızda özellikle bulunan acı suların kullanıma nasıl sokulabileceği, derinde bulunan suların, daha önce ekonomik olarak işletilemez diye görülen suların yeryüzüne çıkarılarak kullanılmasına dönük tabii ki çalışmalar. Ama en önemlisi de verimli kullanıma nasıl geçebileceğimiz yönünde çalışmalar yapılıyor ve çok daha fazla yapılmalı. Burada işin doğrusu yeni kaynaklar yaratma derken var olan kaynakların da verimli bir şekilde kullanılmasına dönük çalışmaların çok daha hızlı ve çok daha kapsamlı bir şekilde yapılması zorunluluğu var.
Evet. Peki UNESCO'nun çalışmaları ne yönde bu doğrultuda?
UNESCO bu konuya ciddi anlamda çok önem veriyor ve yıllardır aslında veriyor. Tabii UNESCO'nun özellikle karar vericilere bilimsel bazda bazı işbirlikleri sağlama, teknik bilginin karar vericiye, politika yapıcıya ulaşmasını, sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamada bir ortam yaratıyor, bir platform yaratıyor. Bu konuda da yoğun çaba gösteriyor gerçekten. Fakat tabii öte yandan mevzuata ilişkin bazı sıkıntılar nedeniyle doğrudan doğruya ancak öneride bulunur, tavsiyede bulunur ama doğrudan doğruya müdahil olacak bir kurum değil. Bu anlamda da özellikle bu konuda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurumları, özel sektörü ve özellikle bu işten en fazla etkilenen ve yararlanması gereken toplumu bir araya getirmeye çalışıyor. Bu konuda konferanslar, toplantılar, sempozyumlar şeklinde ancak düzenlemeler yapabiliyor. Raporlar ortaya çıkarılıp işte bu raporlarla dediğim gibi karar vericileri bu yönde yönlendirmeye, en azından dünyanın bu sorunlara ve nasıl baktığı, bu sorunlarla nasıl başa çıktığı konusunda üretilmiş raporları da bizim Türkiye'ye nasıl uygulayabileceğimiz konusunda yine yol göstermeye çalışıyor. UNESCO bu konuda özellikle suya çok önem veriyor, diğer konularda olduğu gibi.
Evet, peki biz çıkan rapor sonuçlarına göre aynı önemi veriyor muyuz, gösteriyor muyuz aynı dikkati?
Yani tabii ki yani bu sorunun cevabı keşke yani tam olarak yapabilseydik ama maalesef yapamıyoruz. UNESCO'nun da burada sınırı belli. Hı hı. Ama şu çok önemli, örneğin UNESCO Genel Merkezi'nin hazırladığı stratejik planlar çok önemli planlar. Bu stratejik planların aslında bizim kamu kuruluşları, örneğin Devlet Su İşleri, örneğin Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından alınarak Türkiye'ye uygulanabilecek şekilde özümsenmesi, programa alınması zorunlu. Son 2021'e kadar tasarlanan stratejik plan örneğin bu konuda çok ciddi bilgiler ve yol gösterici programlar aslında sunuyor. Ve biz bunu kamu kurumlarına mümkün olduğu kadar UNESCO olarak sokmaya çalışıyoruz. Ana teması da bu stratejik planın su güvenliği. Hı hı. Su güvenliği gıda güvenliği demek. Su güvenliği enerji güvenliği demek. Su güvenliği aslında ekosistem güvenliği demek. Ekoloji güvenliği demek. Dolayısıyla aslında merkezde su güvenliğini sağlarsak bu durumda diğerlerini de belli bir ölçüde başarmış oluruz. Su güvenliğini de stratejik plan ve biz şöyle tanımlıyoruz. Miktar olarak suyunuzun çok olması yetmiyor. Bu suyu yönetebileceğiniz bir kapasitenizin olması lazım, mali kapasitenizin olması lazım, kurumsal örgütlenmenizin tam olması gerekiyor, bilimsel ve teknolojik gücünüzün olması gerekiyor. Bunlardan birisi eksikse maalesef suyunuz bol da olsa su açısından güvenli bir yerde olduğunuz anlamına evet. Gelmiyor.
Evet. Peki yeraltı su kaynaklarını yeterince koruyabiliyor muyuz? Orada da bir sıkıntı var mı? Az önce kirlilikten de söz ettiniz. Bir evet. De öyle bir sıkıntımız evet. Var çünkü.
Sadece yeraltı suları açısından değil aslında genel olarak su kaynakları açısından bunu cevaplamak isterim. Yeraltı suları yüzey sularına göre birazcık daha yer altında korunumlu oldukları için üstlerinde koruyucu bir örtü olarak toprağı düşünürsek tabii ki kirlenmekteler. Ama yerüstü suları da kirleniyor. Fakat yeraltı sularının kirlenmesi çok daha büyük bir felakete neden olur. Şu anlamda felakete neden olur. Yerüstü suları hızlı bir şekilde kendini yenileyebilen su sistemleridir. Ama yeraltı sularını bir kere kirlettiğiniz zaman yeniden temizlemek yüzyıllar sürebiliyor. O yüzden çok daha önemlidir. Kirleniyor mu? Maalesef bu soruya da evet demek durumundayım. Ne kadar çalışsak da hızlı gelişim, kentleşme, sanayi, tarım bir şekilde bu yeraltı sularımızı etkiliyor. Bunun nedeni de gerçek anlamda koruma yapamamamız. Bu konuda mevzuatımız daha çok yeni. 2012 yılında yeni bir mevzuat çıktı.
Ne der o mevzuat?
Bu mevzuata göre yeraltı suları içme suyu olarak kullanılan sadece yeraltı sularıyla da sınırlı. Korumanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir mevzuat. Ama eğer içme suyu için kullanmıyorsanız o mevzuat orada da yok. Tarım alanında örneğin yaptığınız bir faaliyet, işte kimyasallar kullanma, gübreleri kullanma sonuçta yeraltı suyuna bir şekilde taşınabiliyor. Ama o yeraltı suyu sistemi içme suyu olarak kullanılmıyorsa henüz ona ilişkin bir gerçek anlamda koruma stratejimiz yok. Avrupa Birliği su çerçeve direktifi içinde tabii bazı konular burada dikkate alınıyor. Bu anlamda da Türkiye bu uyum yasalarını çıkarırken buna da önemli oranda girmiş durumda. Ama yeterli mi? Değil. En büyük nedeni de mevzuatı oluşturduktan sonra bu mevzuatın uygulanabilir hale getirilmesi. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi'nin öngördüğü yöntemleri uygulayabilmemiz için bizim tarihsel ciddi yaygın veriye ihtiyacımız var. Şu anda raporlar üretiliyor. Koruma ile ilişkin bazı programlar başlatılıyor ama dayandığımız bilgi maalesef çok az.
Az. Peki başlatılan programlar çerçevesindeki çözüm önerileri nelerdir?
İyi su durumunu sağlayabilmek için işte kalite açısından, miktar açısından bu öncelikle tabii tarımsal faaliyetlerin yanı sıra su kütlelerini nasıl tanımlayabiliriz? Önce su kütleleri, yüzey suyu için, yeraltı suyu için su kütleleri önce tanımlanıyor. Bu su kütleleri dediğimiz şey ise yönetilebilir bir parçası bu su kaynaklarımızın. Bunlar önce tanımlanacak. Tanımlandıktan şu anda tanımlama süreci devam ediyor. Tanımlanan su kütlelerinin üzerindeki baskı unsurlarının, mevcut baskı unsurları neler? Ve gelecekte beklediğimiz baskı unsurları neler? Bu baskılar bunların iyi durumdaki su kalitesini veyahut da su kütlesini kötüye mi götürecek? Yoksa iyi durumda bunu korumak için bu baskıları biz nasıl azaltabiliriz? Buna ilişkin programlar. Genellikle bakış açısı ve program buna dönük. Mevcut durum. Mevcut durum kötüyse belirli bir süre içinde bunu nasıl iyileştirebileceğimiz, bu da baskıların azaltılmasıyla ilgili. Sonuçta arazi kullanımı, sonuçta insanın yaptığı faaliyetlere bağlı. Eğer iyi durumdaysa, iyi durumda nasıl koruyabileceğimiz. Ama bütün bunlar aslında sadece bir su kütlesini tanımlamakla sınırlı kalmıyor.
Evet.
Dolayısıyla yine bizim sistemlerimizi, kaynaklarımızı çok daha iyi tanımamızla mümkün olabilecek. O konuda birazcık Türkiye'nin maalesef eksikliği var.
Ankara Elmadağ'dan Taner Bey adlı bir dinleyicimiz aramış. Elmadağ'ın suyu çok kaliteliydi. Musluktan içerdik. Artık kullanamıyoruz. Kirlendi. Bu durumdan şikayetçiyiz ve üzgünüz demiş. Maalesef sadece Ankara Elmadağ değil, ülkemizin pek çok yerinde. Hatta dünyada da aynı sorun var galiba, değil mi?
Aynı sorun var ama gelişmiş dünya ülkeleri özellikle bilgisi, teknolojisi, mali durumu ve idari yapılanmasını bu anlamda tamamlamış olan gelişmiş ülkelerde hale musluktan su içilebiliyor. Bu çok önemli. Bizim dinleyicimiz Sayın Taner Bey'in söylediği şeye tamamen katılıyorum. Elmadağ'ki yani Ankara için Elmadağ'da yeraltı suyu bizim karbonatlı kayaçlar dediğimiz bir tür kayalarda bulunuyor. Gerçekten de temiz ve sağlıklı ama aynı kayalar örneğin çok yoğun bir şekilde taş ocakları şeklinde işletilmeye başlanınca hem kirliliği açık oluyor hem de beslenmesi yani devamlı yağıştan suyun yeraltı suyuna katılmasına engel olunuyor. Aynı zamanda imara açılıyor örneğin bu kayaların bulunduğu yerler. Beslenmesini azaltıyoruz ve elden çıkıyor maalesef.
Bir şey yaparken bir şeyi hep yıkıyoruz ama o bir şey su olunca çok daha fazla önem arz ediyor herhalde. Çok daha fazla dikkat gerektiriyor.
Kesinlikle Nilgün Hanım. Kesinlikle. Ve su yani mutlak surette hayatın kaynağı. Evet. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman ihmal etmemek lazım. Hafife de almamak gerekiyor.
Evet.
Keşke seyircimiz musluğundan su içmeye devam edebilseydi gerçekten.
Evet. Umarız yine o günlere dönebiliriz.
Umuyoruz.
Diyelim ve çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür
bizimle
ederim.
Bu bilgileri paylaştığınız için. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. UNESCO Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Ekmekçi, Hayatın Sesleri'nin Dünya Bir Hazine Köşesi'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza ve yeniden müzeye dönüyoruz.
Kar gibi örtün üstünü, içinde tüm çiçekler birer birer titrediler. Uykusuzluğundan kafanda birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Yaşamak dopdoluydu, akan pınarlar gibi. İnanmayanlar beklediler, umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı. Dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz.
Sevgili dinleyicilerimiz, 15.29 Türkiye'de saatlerimiz. Bugün 27 Mart biliyorsunuz. Aynı zamanda Dünya Tiyatrolar Günü. Biz de bu nedenle Almanya'ya uzanalım istedik ve tiyatro müdürü ve yönetmeni Doktor Sayın Yekta Arman telefon hattımızda. Hemen başkentten kendisine selamlarımızı sunalım. Merhaba diyelim istiyoruz. Merhabalar efendim.
Merhaba efendim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun öncelikle.
Çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde biz de bütün insanlarımızın bugün Dünya Tiyatro Günü Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Bütün arkadaşlarımın, dostlarımın, elbette sizlerin de ve dinleyicilerimizin de.
Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Evet, birazcık tiyatromdan söz edelim. Tiyatrom ne kadar zamandır var, neler yaptı bu zamana kadar?
Tiyatrom 33 yıldan beri Berlin'de aralıksız üreten bir Türk tiyatrosu. Elbette bir sürü zorluklarımız var burada. Hem dili takip etmek, hem kendi gelenek ve göreneklerimizi bir şekilde ayakta tutabilmek, kendi kültürümüzü en iyi şekilde yansıtabilmek ve içinde yaşadığımız toplumla da bütünleşmek adına gerçekten biraz daha zor bir çalışmanın içindeyiz diyebilirim. Ama bunlar artık bir şekilde yeknesak günlük uğraşılarımız haline geldi. Bizi yıldırmıyor, biz çalışmamıza devam ediyoruz.
Evet, ama ne kadar önemlidir oraya göç etmiş insanlarımız için oralardaki tiyatro, hem Türkçenin öğretiminde hem yaratıcılık çalışmalarında, özellikle daha önce gitmiş de orada doğmuş, orada büyüyen çocukların Türkçeyi kullanmaları açısından, yaratıcılıklarının geliştirilmesi açısından.
Çok çok önemli, doğru, haklısınız efendim. Burada yaşayan insanlarımızın içinde yaşadığımız toplumla da bütünleşme adına verdiğimiz bir savaş var. Çünkü biz çalışmalarımızı iki dilli yürütüyoruz. Yani şöyle diyebilirim, Türkçe ve Almanca oyunlar sergiliyoruz. Çeşitli aktüel konuları içeren oyunları gençlerimiz sunuyor. Üç dalda şu an çalışmalarımızı yürütüyoruz. 6-12 yaş grubumuz var. 84 tane çocuğumuz var bu grupta, bu bölümde. Onlar bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan 74 tane gencimiz var. O gençlerimiz de gerek iki dilli, gerek Almanca veya Türkçe oyunlarını sergiliyorlar ve büyüklere sunduğumuz oyunlarımız var.
Peki onlar orada doğup yetişen gençler mi, yoksa Türkiye'den bu oyunları sergilemek üzere mi geliyorlar?
Yok, artık göçün 55. yılında Türkiye'den gelen gencimiz çok az. Üniversite düzeyinde, yüksekokul veya bir şekilde doktora tezini burada tamamlamak için gelen arkadaşlarımız var, ama tabii ki onlar azınlıkta. Hepsi artık 5. 6. nesil diyebileceğimiz burada dünyaya gelmiş olan, göç daha önce bir şekilde göç etmiş olan 1. 2. neslin çocukları veya torunları diyebilirim.
Peki o ilk yıllardaki ilgiyi görüyor mu hala?
Tiyatronun tabii tiyatro, şöyle diyebilirim, yani bence tiyatro bir okuldur. Okul da özelliklerini hiçbir zaman kaybetmez. Tiyatro da kendi bir takım değerlerinden asla ödün vermeyen bir yapıdadır. Tiyatrolar antik dönemden bugüne kadar geldiğine göre demek ki bundan sonra da insanlık var oldukça sürecektir. Çünkü kültür ve sanat bir ülkenin toplumsal kalkınmasına öncülük eden unsurdur. O bakımdan ayna vazifesini de görür aynı zamanda. Bu da bir şekilde buradaki çocuklarımızın veya burada doğup büyümüş olan gençlerimiz bir köke dönüş yaşıyorlar. Yani çocuk diyor ki, ben Almanca zaten tiyatro oynuyorum okulda, ama Türkçe de yapmak istiyorum. Kendi dilinde de bir şeyleri yapmanın veya başarmanın mutluluğunu yaşamak istiyorum diyor. Bu benim için çok önemli. O bakımdan kendi dilimizde bir takım çalışmaları da elimizden geldiğince ağırlıklı olarak sürdürüyoruz elbette. Ama bu çocuklarımızın hepsi artık burada doğup büyümüş gençlerimiz veya çocuklarımız.
Göçmen kökenli kuşakların ilgisinin büyük olduğunu söylüyorsunuz yani.
Tiyatrodaki bizim kendi çabamız veya bugüne kadar 33 yıldan beri sergilediğimiz oyunlarda hep şunu gördük. Aslında kötü oyun yoktur. Ya iyi hazırlanmamıştır ya iyi pişmemiş, biz öyle deriz. Bir şekilde oyun seyirciyle buluşur. Bunu mümkün olduğu kadar duyurularla, işte gerekiyorsa eğer reklamla, gerekiyorsa birebir insanlarımıza haber vererek biz yapıyoruz. Seyirci salonumuz ufak bir salon, 250 kişilik bir salonumuz var, ama doluluk oranımız %78 diyebilirim.
Peki bu %78'in tamamını Türkler mi oluşturuyor, yoksa oradaki Almanlar da izlemek için geliyorlar mı?
Yok, Alman, artık tiyatrom Berlin'de gerçekten kendini kabul ettirmiş bir tiyatro. Aşağı yukarı %30-35 civarında Alman izleyicimiz var. %65 kadar da Türk izleyicimiz var.
Ne güzel. Evet, peki tekrar gününüzü kutlayarak size çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için Sayın Yekta Arman.
Ben teşekkür ederim.
Buradaki tüm arkadaşlara da selamlar. Başkent'ten, Hayatın Seslerinden Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun yeniden.
Nilgün Hanım, aynı şekilde ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte, sizin şahsınızda bütün çalışan arkadaşlarıma, yapımda ve üretimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya Berlin'den tiyatromun müdürü ve yönetmeni Doktor Sayın Yekta Arman Hayatın Seslerinin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Hey, sormuyor. Yağmur kim döküyor?
sözler ve düşler. Tülin Şenaltın'ı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Adı Keder'di. Yıllar önce temizlik yapmak için geldiği gün tanışmamızdan kısa bir süre sonra anlatmıştı adının ve hayatının öyküsünü bana. Güneydoğu Anadolu köylerinden birinde 6. doğumunu yapan bir kadının ve her seferinde oğlan beklerken kucağına bir kez daha kız bebek verilen bir babanın kızıydı. Kader diyebilmişti babası onu kucağına ilk kez alırken. O sırada karar vermişti adının Kader olmasına ve o kararla gitmişti nüfus kaydını yaptırmaya. Ancak yazım hatası mıdır yoksa babasının yüzündeki kederli ifadeyi gören ve önceki 5 bebeğin de kaydını yapmış olan kayıt memurunun musipliği midir bilinmez, Keder olarak yazılmıştı adı nüfus cüzdanına. Adımın kaderime gölgesi daha çocuk yaşta düştü. Daha 12 yaşında sabiydim kedere kapıldığımda diyerek acı acı gülümsemişti salonun camını silerken. Kaç yaşında olduğunu sorduğumda verdiği cevapsa epeyce şaşırtmıştı beni. 29 demişti kısaca. Oysa 40'ın üzerinde gösteriyordu ve ben 39 yaşımdaydım o sırada. İyi ki abla diye hitap etmeye kalkışmamışım diye geçirmiştim içimden. Öğlen yemeğimizi yerken kendi deyimiyle kederle ilk tanışmasının öyküsünü de anlatmıştı bana. Annesi 8. doğumu sırasında vermişti son nefesini. 8. bebek oğlandı ama o da yaşamamıştı. O günden sonra adına denk gelen günler başlamıştı Keder'in hayatında. Annelerinin ölümünden önce en küçük ablası hariç birbirinin peşi sıra evlendirmişti babası ablalarını. Annesinin ölümünden bir yıl sonra da küçük ablası eli dardan hiç kurtulmamış babasının iyi para dediği başlık parasına verilmişti kendisinden 25 yaş büyük bir adama. Bir kendisi, bir de küçük kız kardeşi kalmışlardı hanede. Keder, 14 yaşına geldiğinde yine elim darda demeye başlamıştı babası. Köyden bir gence sevdalanmıştı Keder'in yüreği o sıralarda. Bir akşam tanımadığı iki adam ve bir kadın gelmişti eve. Adamlardan biri 60'larındaydı, kadın da öyle. Diğer adam daha gençti onlardan. Sonradan öğrenmişti Keder, 35 yaşındaki o adamın kocası olacağını. Ne yaptın peki? Başkasını sevdiğini nasıl söyledin babana? Diye sormuştum saf saf. Saflığıma hoşgörüyle gülümsemiş, sen bizim oralardaki işleri buralardaki gibi sandın Erhal. Ne sevdası, ne söylemesi, haddimize mi düşmüş bizim sevda? Demişti. Sonra kederli bir sis çöken bakışlarını boşluğa dikip tek cümleyle noktalamıştı o akşamın öyküsünü. Küçük bir köy sürüsünün karşılığında verdi beni babam ona. Bir şarkı, bir türkü geçmişti aklımda. Sonraki gelişlerinde öğrendim öykünün devamını. Her geliş gidişi, bir sonraki bölümünü bir hafta sonra izlediğim bir tür diziye dönüşmüştü adeta. 14 yaşında küçük bir koyun sürüsü karşılığında evlendirilen Keder, kocasından şiddet gördüğü ve 3 çocuk doğurduğu 15 yılın ardından her şeyi göze alıp kaçmıştı bir gün evinden. Önce ilçeye, bir akrabalarının yanına gitmişti. Sonra bakmıştı ki kocası bulacak, büyük şehirlerden birinde almıştı soluğu bir başka gün. Daha önce radyoda dinlediği bir programdan aklında kalan kadın sığınma evini arayıp bulmuştu. İşte o kadın sığınma evinde kalırken gelip gitmeye başlamıştı zaten bana da. Son gelişinde endişeliydi epeyce. Bir zamanlar sevmiş olduğu gençle karşılaştığını, adamın evlenip yeni bir hayat kurmayı teklif ettiğini, ne yapacağını bilemediğini anlatmıştı bir çırpıda. "Bırak şimdi kimin ne istediğini, sen ne yapmak istiyorsun?" diye sormuştu. "Ben o sevdayı hep yaşattım yüreğimde," demişti, pembeleşen yanaklarını bakışlarımdan kaçırmaya çalışarak. Bense heyecanla bir elini iki avucumun içine alıp, "Öyleyse dinle yüreğinin sesini," demiştim. Öyle de yaptı. İstanbul'a gitti. Sonra birkaç yıl önce konuştuk telefonda. Yeni evlenmişti, yıllardır sevdasını yaşattığı adamla. Bir bebek bekliyordu. Mutlu gelmişti sesi. "Mutluyum," demişti. Sevinmiştim. Sonra yine görüşmemiştik uzun süre. Geçen hafta aradı. Hal hatır sorma faslından sonra, "Sen neler yapıyorsun? Eşin, çocuğun nasıl?" diye sordum. İyi haberler alacağıma çoktan inandığımı yansıtan bir sesle. Ama onun sesi hiç de iyi gelmiyordu. Anlattı. Evlendikten kısa bir süre sonra daha önceki karısıyla görüşmeye başlamış eşi. Sonra bu görüşmeler yanında uzun süreli kalışlara dönüşmüş. Derken bakmış olacak gibi değil, boşanmış sevdasını yüreğinde taşıdığı adamdan. "Peki ne yapıyorsun, nasıl geçinip yaşıyorsun?" dedim. "Çamaşır satıyormuş pazarda. Ara sıra yaptığı el işlerini de beğenip alanlar oluyormuş." "Boş ver sen bunları. Ben seni üzmek için aramadım. Bugün Dünya Kadınlar Günü kutlamak için aradım," dedi neşeli çıkmasına çalıştığı kederli sesiyle. Adı Keder'di. Kaderine düşmüştü bir kez adının gölgesi. Keder. Benim hayatımın türküsü.
Oh,
sevgili dinleyicilerimiz, haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin işte bugün de sonuna geldik. Haftaya, güne nasıl başladınız bilmiyoruz ama yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bugün diyoruz. Başlayan gününüzün en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz Başkent'te. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem'di ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra bizler yine beğeneceğiniz umduğumuz bir hayatın sesleriyle siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Yine beğeneceğiniz umduğumuz konuklarımız, müziklerimiz ve konularımızla siz sevgili dinleyenlerimize bekliyor olacağız Başkent'te. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından selamlayacağız yine sizleri. Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Evet, yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere bugünlük hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri. Bilecik 25 yıl.